Bir konu, bir konuk.
Efendim, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bendeniz Özgür Yılmaz, bir konu bir konuk programıyla bir kez daha huzurlarınızda bulunmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyoruz. Yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Özellikle yeni yasama dönemini geride bıraktık. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyoruz.
Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü stüdyolarından sesleniyorum dedim ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Keçiören'de, yani başkentimizin Güzide ilçelerinden Keçiören'de bulunduğunu da mutlaka bu vesileyle dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Dolayısıyla bizim açımızdan hem bulunduğumuz yer itibariyle de hem de Ankara'nın en yaşamsal alanlarının bulunduğu yer itibariyle de Keçiören çok çok önemli. Tabii Keçiören'i biraz sonra detaylıca konuşacağız Sayın Başkan ama öncelikle ulusal gündemi ilgilendiren bazı konularla izin verirseniz programa başlamak istiyorum. Türkiye çok ciddi ve önemli bir seçim sürecini geride bıraktı.
Evet.
Bu sadece AK Parti söylemiyle değil ama bütün Türkiye'nin ortak söylemiydi. Bu seçim gerçekten çok önemli olacaktı. Hakikaten oluşması itibariyle ve sonuçları itibariyle çok çok önemli oldu. Türkiye tek başına yeniden bir tek başına iktidarla yola devam etme kararı aldı. Öncelikle siz de çok yoğundunuz. Özellikle sahadaki çalışmalarınızdan biliyorum. Güvenli bir seçim olduğunu biliyoruz zaten. O vatandaşlarımız ve ülkemiz açısından çok çok sevindirici oldu. Ama Mustafa Ak'ın gözüyle seçim nasıl oldu?
Evet, öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum ve bütün dinleyicilerimize de selam ve sevgiler sunuyoruz. Keçiören'den selam ve sevgiler diyorum. Çünkü burası da az önce bahsettiniz.
O kadar da reklamımız olsun diyorsunuz.
Meteorolojinin yani Keçiören'deki kampüsünden, genel merkezden, genel müdürlük binasından yapılıyor. Tabii biz öncelikle gurur duyuyoruz meteorolojinin Keçiören'de olması. Bu anlamda bizim açımızdan da büyük bir avantaj ve bölgeye, semte ismini vermiş bir durumdadır meteoroloji. Onun için meteoroloji hayranlarına buradan sevgiler sunuyoruz. Radyoculuk bakımından bakıldığı zaman kurumsal anlamda iki önemli radyo vardır Türkiye'de. Birisi polis radyosu, birisi meteoroloji radyosu.
Evet.
Gerçekten çok uzun yıllardır yayın yapan ve kaliteli bir biçimde dinleyicisiyle buluşabilen bir radyo.
Çok teşekkür ederim.
Bunun için ben meteoroloji radyo çalışanlarına, emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Susturmayın, devam ettirin bu radyoyu.
İnşallah
da sürekliliği olur. Evet, seçim önemli bir seçimdi gerçekten. 1 Kasım seçimi Türkiye'nin 2023 öncesindeki çok önemli bir virajlarından birisiydi. Çünkü Türkiye 2023'te, yani Cumhuriyet'in 100. yılında önemli hedefler koymuştu önüne. Ve bu önemli hedeflere ulaşma noktasında da bu seçim son derece önemliydi. Aslında 7 Haziran'da son derece önemli bir seçimdi. Bu sonuç eğer 7 Haziran'da olmuş olsaydı, Türkiye bu ara içerisinde kaybetmiş olduğu zamanı da kaybetmemiş olacaktı. Ama milletimizin iradesidir. Biz milletimizin iradesine her zaman için sonsuz saygı göstermişizdir. 7 Haziran'da vatandaşımız tek başına iktidar değil, bir koalisyon dönemi olarak veya bir koalisyon kurulmasını öngören bir sandıktan sonuç çıkmıştı.
Kaldı ki o 5 aylık sürecin ne kadar sancılı olduğunu da zannediyorum
görmüş
AK Parti
olduk
çok
da
iyi anlattı.
Gördük ve bunu Türkiye açısından, memleketin geleceği açısından, istikrar açısından nasıl tehlikeli bir şey olduğunu da gördük. Hep beraber gördük. Ama bunu görmemiz gerekiyordu belki de. Belki de bu bir milletin iradesinin, o ortak iradenin ortaya çıkartmış olduğu, netice itibariyle de hayra vesile olan bir sonuçtu belki de. Cenab-ı Allah hayra vesile olsun inşallah ki şu anda Türkiye tek başına bir iktidarla karşı karşıya ve işte birkaç gün içerisinde, belki de bugünlerde hükümet kurulmuş olacak, kurulacak ve yeni hükümet 26. dönem milletvekilleri yeni yasama dönemine başlamış olacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum öncelikle. Seçimin bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun bir çalışma geçirdik biz de Keçiören'de seçim çalışmaları içerisinde. Ama bu yoğun çalışma bir önceki seçimlere göre daha farklı bir kampanya şeklinde yürüdü. Biz özellikle daha mütevazi ve daha tevazu içerisinde vatandaşa gittik. Çünkü vatandaşımızın 7 Haziran'da bize vermiş olduğu mesajlardan birinin bu olduğunu düşündük. Yani halkın içerisinde olduğumuzu onlara hissettirmek, yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek, beraber olduğumuzu onlara hissettirmek adına da mütevazi bir seçim kampanyası yaptık.
Evet.
Ve bununla alakalı Keçiören'de özellikle biz diğer siyasi partilerle, seçime giren diğer siyasi partilerle bir ortak toplantı yaparak hem çevre kirliliği hem gürültü kirliliği bakımından Keçiören'in daha temiz bir şehir olması ve daha temiz bir seçim yaşanabilmesi adına bazı kararlar aldık. Bazı ortak kararlar aldık. Bu ortak almış olduğumuz kararlar neticesinde de bayrak asma gibi, anonslu araçlarla gezmek gibi bu tür şeyleri yapmadık. Evet. Keçiören çok daha temiz bir seçim yaşamış oldu böylece.
Kaldı ki tabii Sayın Başkan 7 Haziran'da da hem iktisadi hem de enerji olarak zaten çok ciddi harcamalar yapılmıştı.
Evet.
Zannediyorum biraz da onun etkisi oldu değil mi? Yani bir sonraki seçimde o kadar çok gösterişli bir seçim
kampanyası. Seçim kampanyaları hep böyle gidiyordu Türkiye'de. Böyle bir gelenek vardı. Yani bayraklamalar, flamalar, gürültüler, çok pahalı çalışmalar, yemekli toplantılar vesaire. Ama bu seçimde biz bunları yapmadık. Yapmadığımızda çok daha iyi bir seçim oldu. Vatandaş evet. Belki de böyle istiyor. Dolayısıyla çok daha modern, çok daha çağdaş yöntemleri kullanarak halka gitmek, seçmene gitmek gerekiyor. Ve ona da saygı göstermek de gerekiyor. Yani onun günlük yaşantısını etkileyecek, olumsuz etkileyecek olan çalışmalardan da uzak durmak gerekiyor ki evet. Gürültü bunlardan bir tanesidir. Yani otobüsler geziyordu, her adayın bir otobüsü vardı. Bu adaylar gürültülü bir şekilde müzik çalıyorlardı. Uyuyan bebekleri uyandırıyorlardı, hastaları rahatsız ediyorlardı vesaire. Bakın bu seçimde bunlar yapılmadı.
Evet.
Çevre kirliliği bakımından da görsel kirlilik anlamında da son derece dengeli ve güzel düzeyli bir çalışma gerçekleştirildi. Ben bu seçimlerin bu anlamda da önemli olduğunu, şehirleşme ve şehircilik anlamında da büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki kampanyalar da buna benzer kampanyalar şeklinde devam edecektir. Vatandaş bu kampanyadan çok daha memnun kaldı. Bunu ifade etmek istiyorum. Seçimin neticesinde de ülke istikrara yeniden kavuşmasından dolayı her kesim rahatlamış oldu. Hem yatırımcılar, hem esnaf kesimimiz, hem çalışan kesimimiz hepsi rahatlamış oldu. Bu rahatlığın da ben inanıyorum ki Türkiye'nin önündeki 4 yıllık istikrarlı dönem içerisinde yeni atılımlar, yeni gelişmeler ve hedefine ulaşmada büyük adımların atılacağı bir dönem olacaktır. Bu anlamda da bizim ülkemizin geleceğiyle alakalı, gençlerle alakalı ve ülkenin daha refah, daha müreffeh bir toplum olmasıyla alakalı o hedeflere çalışmada herkesin üzerine düşeni yapacak çalışmamız gerekiyor. İnşallah çalışmaya da hazırız. Yeni hükümetimiz ve yeni parlamentomuz bu çalışmanın en önemli ayağı olacaklardır.
Evet,
bu yeni parlamentonun yeni hükümetinde yeni görevleri var. Burada AK Parti olarak vaat etmiş olduğumuz vaatlerimiz var. Bunları yerine getireceğiz. Ama bunun yanında özellikle yeni parlamentonun yeni bir anayasa yapması ve başkanlık sistemini tekrar gündeme getirmesiyle alakalı da görevler olduğunu burada hepimiz biliyoruz. Vatandaşa çünkü verilmiş sözlerimiz var.
Evet, şöyle bir cümle kullandınız Sayın Başkan. Dediğiniz ki gerçekten herkesin istediği gibi bir sonuç oldu. Şimdi seçimden önce hep şu durum vardı. Özellikle 4 parti birden barajı geçerse AK Parti'nin tek başına iktidar olması şansı çok düşük ihtimal olarak görülüyordu. Ve belki de o mucize denilebilecek ihtimal gerçekleşti. Yani 4 evet. parti de barajı aştı. Mecliste temsil hakkını elde ettiler ama Türkiye yeniden tek parti iktidarına da kavuşmuş oldu.
Evet.
Bu anlamda da ilginç buluyor musunuz?
Bu anlamda da ben sandıktan çıkan sonucu çok manidar buluyorum. Yani vatandaşın ferasetine inanmak lazım ve vatandaşımız öyle bir aritmetik koydu ki ortaya. Diğer partilere ders verdiği gibi, mesaj verdiği gibi iktidar partisine de mesajını verdi. İktidar partisine güvendiğini ortaya koydu ama dedi diğerlerine de dikkatli olun, her an barajın altına da inebilirsiniz. Yani burada esas sözün, esas kararın milletin olduğunu hatırlatmış oldu. Bu anlamıyla da çok manidar bir sonuç ortaya çıktı. Evet, yeniden bir yanlış, vatandaşa karşı bir yanlış tutum, yanlış davranış içerisinde olunursa her an sandıkta kalınabileceğini de göstermiş oldu. Aslında bu süreç içerisinde özellikle Türkiye'de son dönemlerde ve sadece Türkiye'nin kendi içinde değil, ülkesinde ve özellikle sınırlarımızda meydana gelen değişiklikler de vatandaş açısından karar vermede önemli oldu. Terörle olan mücadelede ve kararlı tutumdan dolayı ve Suriye'deki olaylar nedeniyle de istikrarlı ve sağlam bir Türkiye'nin var olması gerektiğini vatandaşımız güçlü bir şekilde sandıkta ifade etmiş oldu.
Aslında şöyle bir profille de Sayın evet. Başkan zannediyorum karşılaşıldı. Şimdi önce MHP'ye yeşil ışık yakıldı. Yani özellikle AK Parti tabanının da bir sempati duyduğu biliniyordu zaten. Ama Sayın Bahçeli'nin hayırcı politikası zannediyorum buradan rotanın CHP'ye yönelmesine neden oldu. Ama CHP ile de halk zannediyorum bir koalisyon kurulsa bile bunun çok uzun süre devam etmeyeceği kanısını elde etti ve neticede tek başına iktidar kararı verdi.
Burada önemli aslında şunu söylemek belki lazım. 7 Haziran'dan sonra 7 Haziran'ın iyi okuyan, mesajı iyi algılayan parti AK Parti oldu. Neden? AK Parti koalisyonsa eğer milletin iradesi biz koalisyonu kurmaya her zaman hazırız dendi ve koalisyon için elinden geleni yaptı. Ama mesela CHP bir blok siyasetidir tutturdu. Kendilerini bir blok gibi göstermek istediler halka karşı. İşte %60'ı temsil ediyoruz diye. Ama bir meclis başkanını dahi seçemediler.
Evet.
Dolayısıyla bloğun olmadığı ortaya çıktı ve vatandaş da bunu gördü. Milliyetçi Hareket Partisi bir hayır politikasıdır başladı ki seçimin ikinci günü. Yani arefesinde diyelim veya hemen arkasından yani erken seçim lafzını ilk kullanan parti oldu. Ben hiçbir şeyde yokum. Biz ana muhalefet partisi olarak biz bu görevi üstleniyoruz. Ana muhalefet görevi bize verildi dedi. Ve koalisyona girmeyeceğini baştan itiraf söylemiş oldu. Vatandaş bunu da gördü. Koalisyonda yoksun, hükümette yoksun. Bu milletin çözüm bekleyen sorunlarına karşı bu kadar duyarsız kalıyorsun. Terör bir taraftan, istikrarsızlık, ekonomik vesaire bütün bu problemlerin çözümüyle alakalı hiçbir gayretin olmuyor. Her şeye hayır diyorsun. Niçin o zaman siyaset yapıyorsun? Neden insan sandığa gider? Neden parti kurar? Neden iktidar olmak için bir parti kendi gayretlerinin dışındaki seçenekleri kullanmaz?
Evet.
İşte bunu da gördü. Diğer taraftan HDP de tamamıyla terör şeyini gündeme sürdü ve tamamıyla politika olarak da hep böyle bir sopa gösterir gibi adeta millete sopa göstericesine terörü kaşıdı ve terörü körükledi. Yine silahlar konuşturdular. Yine kan damlaları akan muslukları gösterdiler insanlara. Bunu da vatandaşımız gördü. Dolayısıyla bütün bu atmosfer içerisinde millet şunu gördü ki bu ülkede istikrarın sürmesi için tek parti iktidarının olması lazım. Bu konuda da en iyi seçenek AK Parti'dir. Ve AK Parti bu seçeneklerin içerisindeki bu güçlü duruşu ve kendisinin mesajı halktan mesajını alması neticesinde yapmış olduğu kongresini yeniledi, yönetimini yeniledi, vekillerini yeniledi. Birçok yerde biz milletvekillerimizi yeniledik.
Evet.
Dolayısıyla bunu da gördü. Ve bu algı nedeniyle de vatandaşımız tekrar AK Parti dedi. İnşallah yeni bir dönemde yeni Türkiye'nin yaratılmasında AK Parti artık şimdi önünde önemli bir dönem, önemli bir 4 yıllık bir süre var. Bunu çok verimli bir şekilde geçirecektir.
Tabii HDP'den bahsederken ister istemez Türkiye'nin terörle mücadelesinden de bahsetmek gerekiyor. Zira 3,5 yıl gibi devam eden demokratik açılım sürecinden sonra maalesef tekrar çatışmalı günlere şahitlik ediyoruz. Buradan bakılırsa tekrar bu demokratik açılım sürecine dönebilecek miyiz Sayın Başkan?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani biz çeşitli açılımlar yapıldı AK Parti döneminde. 2002 yılından 2015 yılına kadar ki süreci değerlendirdiğimiz takdirde özellikle Kürt sorunu olarak bilinen birçok sorun halledilmiş durumda. Yani hakların verilmesindeki, bölgenin geliştirilmesinde yatırımlarla alakalı birçok konuda büyük adımlar atıldı. Olmaz, yapılamaz denilen birçok şey gerçekleştirildi. Dolayısıyla şu anda ben Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum ve Kürt sorunu artık bitmiştir. Türkiye'de sorun terör sorunudur. Ve bizim terörle mücadele etmemiz gerekiyor. Kürtlerle değil. Ve Kürtlerle terörü karıştırmamak lazım. Biz Türkler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, bütün bir millet olarak, Türk milleti olarak biz bu toprakların içerisinde, barış içerisinde yaşayabiliriz. Yaşadık, yaşayabiliriz. Bunun geçmişi de var. Bunun gelecekle alakalı da umudumuz da var.
Yani istenildiği zamanın olacağı zaten
elbette,
yakın geçmişte.
Yakın geçmişte oldu. Bu çözüm süreçleri ve bu süreçlerin aslında bizim vatandaşın bölgedeki insanlarla olan çalışmaların sonuçlandığını da gösteriyor bize. Biz şu anda o bölgede isyana kalkmak isteyen terör örgütü, bölücü terör örgütü yandaş bulamaz hale geldi. Neden? İşte bu çözüm süreçleri sayesinde, bu açılımlar sayesinde. Bunların sayesinde vatandaş devletle olan sorunlarını çözdü. Çözülmüş durumda. Dille alakalı olsun, isimle alakalı olsun, haklarla ilgili olsun, siyasi mücadele şu anda bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiyor mu? Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün bir toplumu olarak herkes kendini orada temsil olarak görmüyor mu? Görüyor. Siyasi olarak
fazla
herkes istediği yere gelebilecek evet durumda. Herkese kapılar açık bu anlamda. Fırsat eşitliği söz konusu. Her kesimle alakalı fırsat eşitliği söz konusu. Ama bunu bir ırka dayandıracak şekilde bir siyaset yapıp bunu da silahla, mücadeleyle, bölücü bir mantıkla bunu gerçekleştiren terör örgütü artık Kürtlerin temsilcisi olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla eğer biz burada Kürt sorunu dediğimiz zaman Kürtlerle ilgili bir problem varsa, ki artık bu problemlerin tamamı ortadan kalkmış durumda, biz oturur yine konuşuruz. Yine beraber bu şeyi demokratik yöntemlerle yasal zemin içerisinde bunu gerçekleştiririz, otururuz, konuşuruz. Yine çözüm süreçlerini yine gündeme getiririz. Hiç mesele değil. Ama öbür taraftan bir Kürt sorunu varmış gibi, bunu da silahla çözecekmiş gibi, elinde silah olan bir terör örgütüyle muhatap olacak şekilde bir çözüm artık söz konusu değil. Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar yapacağız ve tek bir terörist kalmayana kadar, tek bir silah kalmayana kadar da bu mücadele istikrarlı bir biçimde devam edecek. Kesin bir dille de hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız bu konuda zaten açıklamalarını yaptılar. Türkiye'nin birinci sorunu terör sorunudur. Bu silahlı terör de olsa, silahsız terör de olsa bunun üzerine gidilecek ve terörün kökü kazınacaktır. Yani burada özellikle Kürt kardeşlerimiz bizim özellikle partimizin içerisinde o kadar çok geniş tabanda varlar ki, her alanda varlar. Yani hem yönetimimizde, hem milletvekillerimizde, bakanlarımızın içerisinde, her alanda kurucularımızın arasında, partinin yönetiminde biz ayrı olarak görmüyoruz. Biz AK Parti'yi zaten Türkiye Partisi olarak görüyoruz. Türkiye'de 7 bölgede temsil edilebilen tek partidir. Tüm illerin içerisinde en fazla temsil edilen parti AK Parti'dir. Dolayısıyla hem milletvekili temsiliyeti bakımından hem de teşkilatlanma bakımından biz Türkiye'nin 81 vilayetinde varız. Evet. Ve Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ama işte muhalefet partileri kendilerince biz de Türkiye Partisi diyorlar ama yani bir taraftan ülkenin bir köşesinde hiç olmayan, öbür köşesinde var olmaya çalışan grupçuklar halinde bölgesel bazı temsiliyetle Türkiye Partisi olunmaz.
Peki Sayın Başkan, hemen şuradan bu soruyu sormak istiyorum. Özellikle demokratik açılım sürecinden önce özellikle devletin, yani hükümetin başta olmak üzere devletin silahlı mücadeleden çok etkin bir sonuç alamadık. Demek ki artık oturup konuşmak gerekiyor denildiği bir süreç yaşandı. O oturup konuşma, yani müzakere dediğimiz süreçten sonra da 3,5 yıl hiç çatışma yaşanmadan bir ciddi süreç atlatıldı. Ama gelinen noktada tekrar silahla mücadele başladı. Acaba tekrar çatışmasızlık sürecinin başlaması için yeniden müzakere mi edilmesi gerekiyor? Yoksa size göre silahlı mücadelenin sonunda da terörle başa çıkabilmek mümkün olacak?
Hayır, bu 3,5 yıllık süreçte aslında kazanıldı. Sonuç başarılı bir sonuç olarak ortaya çıktı. Çünkü vatandaşla biz diyalogumuzu kurmuş olduk. Yani o bölgenin insanıyla biz bu konuyu hallettik. Bitti yani. Şimdi bunun bittiğini ve bunun sonuç alındığını gördüler ve bundan çok büyük rahatsızlık duydular çünkü tabanları kaydı. Şu anda vatandaş desteği o bölgede azalmıştır. Bakın, bizim o bölgede oylarımız artmıştır. Bizim o bölgede hem milletvekili sayımız artmıştır hem oylarımız artmıştır. Ama HDP'nin oylarında düşme vardır, milletvekili sayısında da düşme vardır.
Evet.
Ve en önemlisi, kalkışmaya kalktılar, özellik ilan etmeye kalktılar ve buna da halkın destek olacağını zannettiler. Halkın desteğini de kaybettiler. Dolayısıyla bu süreç başarılı bir süreçtir. Bu 3,5 yıl içerisinde vatandaş devletle olan problemlerin, o bölgenin insanları bu problemlerin bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu, çatışmasızlık veya işte adına barış süreci deyin ne derseniz, bu dönemin vatandaşın devletle olan arasındaki mesafeyi kapatmış oldu.
Evet.
Ve kucaklaşma gerçekleşti. Onun için şu anda bundan sonraki süreç bizim için muhatabımız vatandaştır. Oradaki millettir, insanlarımızdır. Terör örgütü artık bizim muhatabımız değil. Terörle mücadele, eğer ellerindeki silah durduğu sürece biz de silahla mücadele edeceğiz. Ne zamanki silahları bırakıp da siyaset zaten herkese açık. Zaten siyasi arena, yasal zemin, demokratik zemin herkese açık. Bunu biz her zaman bekliyoruz ve her zaman bu insanlarla beraber bu mücadelede biz de onlara destek oluruz. Yani böyle bir şey varsa. Ama şu anda temsiliyet bakımından bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde hangi kesim kendini ben temsil edemiyor? Herkes var. Evet. Herkes temsil edildiğine göre mücadeleyi neden orada yapmıyorlar? Neden orada bu mücadele yapılmıyor? Neden demokratik ve yasal zemin içerisinde yapılmıyor da ellerde hala silah var? Bu silahın anlamı nedir? Neden hala ellerindeki silahlarla bizim güvenlik güçlerimize saldırıyorlar? Neyi elde etmeye çalışıyorlar? Bunu sorması lazım. Bunu millete açıklanması lazım. Siz neden silah taşıyorsunuz?
Evet.
Ne derdiniz ne yani? Eğer biz bölücü değiliz, bölmek istemiyoruz. Peki bölmek istemiyorsanız bırakın silahı, gelin siyaset yapın. Siyaset yapmanızda engel bir şey mi var? Yok. Öncesinde de yoktu. Ama belli bir dönem devletle o bölgenin insanlar arasında soğukluk vardı. Bu bir yaşandı, bu bir gerçek.
90'lı yıllar
bu bir gerçek. Türkiye'nin bunu yaşadık mı? Yaşadık.
Demokrasi karnesinin zayıf
olduğu. Biz döndük ve AK Parti olarak Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, şimdi o zamanın başbakanı olarak böyle bir olaylardan dolayı özür diledi. Yani vatandaş, devlet yanlış yapmışsa yanlıştan dönüyoruz dedik. Ve dönüldü. Dolayısıyla şimdi bu süreçlerin sayesinde oradaki bölücü hareketin özellik adı altında bölme ile ilgili operasyonları başarısızlığa uğramıştır.
Evet.
Ve halkın desteğini kaybetmişlerdir. Şimdi insanlarımızın, o bölge insanlarımızın ve tüm Türkiye'deki Müslümanlar, tüm Türkiye'deki insanlarımızın, herkesin barış ve kardeşlik içerisinde bu ülkede yaşayabileceğini göstermemiz lazım. Birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım. Evet. İnşallah buna da bir vesile olur bu seçim. Ve bu seçimden itibaren artık önümüzdeki dönem yeni bir dönem olur. Yeni Türkiye'nin doğduğu dönem olur inşallah.
Kuşkusuz barış ve huzur 7'den 77'ye Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Çerkeziyle herkesin istediği bir şey.
Evet.
O konuda hemfikiriz. Ama bunu yaparken de gerek yöneticilerin gerekse de farklı siyasi kimliklerin söylemlerinde ve hareketlerinde çok dikkatli olmaları gerektiği de aşikar. Örneğin bugün yemin töreni sırasında 91 yılındakine benzer bir tablo ortaya çıktı ve HDP'li Leyla Zan'a Kürtçe bir mesaj vererek yeminine başladı. Akabinden de Türk, Büyük Türk Milleti ifadesini yerine Türkiye Milleti ifadesini kullandı ve oturumu yöneten Sayın Deniz Baykal da bu yeminin geçersiz olacağını, tekrar yemin edilmesi gerektiğini söyledi ve Sayın Zan'a gelip yemin etmedi. Şimdi böyle bir ortamda, yani bu tür davranışların olduğu bir ortamda o zaman biz nasıl sonuca gideceğiz?
Gideceğiz, yine gideceğiz. Yani yapmış olduğu şeyi tasvip etmek mümkün değil. Çünkü anayasa gereği, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası gereği seçimlere girmiş ve oyla seçilmiş ve yasama organı içerisinde çalışmayı kabul etmiş. Bu ülkenin bütün kurallarını kabul etmiş ve o meclise gelmiş birinden bahsediyoruz. Yine anayasanın amir hükmü gereği metnin nasıl okunması gerektiği, yeminin nasıl yapılması gerektiği aşikar. Herkesin ortada, nasıl olması gerektiği ile alakalı. Ne gerek var? O kürsü her zaman açık. O kürsüden siz söylemek istediğinizi, vermek istediğiniz mesajı zaten veriyorsunuz. Zaten o kürsüyü kullanıyorsunuz. Zaten o meclisin içerisinde bu hakka sahipsiniz. Ne gerek var yemin metni esnasında bunu yapmaya? Neden bu toplumu geriyorsunuz? Gerek yok. Yani siz yemin yaptıktan sonra, ki ilk açıldıktan itibaren bir 4 yıl boyunca siz o kürsüyü istediğiniz zaman kullanıyorsunuz zaten. Ve istediğiniz mesajları da veriyorsunuz. Bu birincisi. Yani bütün bu kuralları kabul ediyorsunuz, o kuralı reddediyorsunuz. Olacak iş değil.
Evet.
İkincisi Türk milleti meselesi. Bakın ben Balkanlara gidin. Balkanlara gittiğimiz zaman bunu çok yakinen şahit oluyoruz. Orada Müslümanlara Türk denir. Onların Türk olduğundan değil. Arnavut'a da, Boşnağ'a da, efendim oradaki Makedon'a da eğer Müslüman ise o kişi, yani Müslüman bir dini bakımdan şeyse Türk diyorlar.
Yani ille de Türk ırkından gelmesi ırkla gerekmiyor.
İrkla alakalı değil. Değil buradaki ifade de, anayasadaki bu ifade de ırkla alakalı bir şey değildir. Biz Türk milleti dendiği zaman Türkiye'de yaşayan bütün o azınlık olan hangi ırktan olursa olsun etnik yapısına bakmadan tamamına Türk milleti diye ifade ediliyor. Yani kavram bunu ifade ediyor. Anayasanın ruhunda da bu vardır zaten. Ve bizim geçmiş tarihimizde de bu böyledir. Türk dendiği zaman sadece Türk ırkına ait olan bir ırk ismi olarak algılanmaz. Çünkü biz bunu Balkanlarda olsun, diğer coğrafyalarda olsun yaşamış ve görmüş. Ve bu isimlendirme de tarihi metinlere geçmiştir.
Zaten konuşurken de literatürde Türk ulusu ya da Türk milleti diye
evet.
ifadesini kullanıyoruz. Yani Türk ırkından gelen anlamında bir ifade hiçbir
ifade
şekilde
değil.
Yok.
Ha, metin o şekilde. Ha şu da vardır. Bu metinden alınanlar mı var? Bu metinden şey yapanlar mı var? Buyurun gelin, yeni bir anayasa oluşturulurken bu da gözden geçirilsin.
Evet.
Bu da tartışılsın. Bu da tartışılabilir. Ama siz bunu bir protesto olarak veya reddederek bunu yapamazsınız, çözemezsiniz.
Evet.
Bu milleti karşınıza alarak bu şekilde bu çözüm olmaz. Buyurun işte zemin yasal zemindir. Zemin meclisin zeminidir. Bu işin zemini yasama zeminidir. Burada konuşabilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Biz bundan rencide oluyoruz. Biz bunu böyle anlamıyoruz. Şöyle anlıyoruz diyebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Ama böyle reddederek bu iş olmaz.
Evet. Değerli dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programında Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'ı ağırlıyoruz. Sayın Ak program öncesinde bize Konyalı olduğunu söyledi. Biz de bir jest yapalım istedik, evet. Ona bir Konya türküsüyle devam edeceğiz yayınımıza. Türkünün hemen ardından kaldığımız yerde Sayın Ak'la söyleşiye devam edeceğiz.
Sılayı lingar linga bak vay vay, aman açılır bu sabah hey. Aman sen şeker ol ben kaymak, haydi yiyelim parmak parmak hey. Lingar linga bak vay vay, aman açılır bu sabah hey. Aman sen şeker ol ben kaymak, haydi yiyelim parmak parmak hey.
Evet, bir türkü molası vermiştik. Kulaklarımızın pası silindi. Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Tabii birinci bölümde daha çok ulusal konularla, yani evet, Türkiye'nin sahip olduğu sorunlar ve konularla ilgili konuştuk ama başta Ankaralılar olmak üzere Keçiörenler şu anda Keçiören'le ilgili ne söyleyeceğinizi eminim çok merak ediyorlar. Şimdi ben bir Ankaralı olarak yaklaşık 20 yıldır Ankara'da üniversiteyi bitirmiş ve yaşayan birisi olarak şu gözlemi çok rahatlıkla yapıyorum. Ve diyorum ki Keçiören belki de yöneticiler anlamında, sahip olduğu belediye başkanları anlamında Türkiye'nin en şanslı ilçelerinden biri. Hakikaten birbirinden değerli belediye başkanları geldi ve çok önemli işler yaptı. Dolayısıyla sizin zannediyorum yükünüz biraz daha arttı çünkü üzerine mutlaka bir şeyler koymanız, evet, gerekti ve şu ana kadar da gördüğüm kadarıyla iyi gidiyorsunuz. Yani halk da sizden memnun çünkü. Peki Türkiye'nin popülasyon anlamında, nüfus anlamında Çankaya'dan sonra en büyük ilçesinin belediye başkanını olmak nasıl bir şey?
Tabii sorumluluğu yüksek olan bir iş ve biz seçime giderken seçim kampanyalarında vatandaşa hizmet etme sözüyle oy alıyoruz ve hizmet etmeyi de seviyoruz. Şükürler olsun ki hizmeti Allah için yapıyoruz ve vatandaşımızın her kesimini kucaklayacak şekilde hizmetlerimizde yaygın bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Ben AK Parti'den seçildim Keçiören'de, iki dönemdir ikinci dönemimizi yaşıyoruz. Ama herkesin ben belediye başkanıyım. 900 bine yakın nüfusu var Keçiören'in ve biz herkesin belediye başkanıyım. Dolayısıyla her kesime de hizmetimizi götürüyoruz. Götürmeye de gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizi gören vatandaşlarımız ki herhalde ikinci dönemde de bize güven duydular ve tekrar seçildik. Tekrar görevdeyiz. Biz 6 yıllık bu süreç içerisinde Keçiören'in mevcut gelmiş olduğu noktayı yeterli görmüyoruz. İyi şeyler yapıldı, güzel şeyler yapıldı. İlk kurulduğundan itibaren ki 1984 yılında Keçiören ilçe oldu, metropol ilçe olarak. Oradan itibaren ki her belediye başkanımız Keçiören'e bir şeyler katmıştır. Her birisi bir taş koymuştur bu binanın üzerine. Hepsine de teşekkür ediyoruz yaptıkları katkılardan dolayı. Şimdi biz bir taş koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz Keçiören'e. Daha iyi bir noktaya gelmesi için de gayret gösteriyoruz. Gelmiş olduğu nokta, şimdiki nokta veya şey yeterli görmeyiz. Çünkü hizmette yeterli gördüğünüz anda durursunuz zaten.
Evet.
Dolayısıyla biz durmayacağız, devam edeceğiz. Daha iyi şeyler yapmaya gayret göstereceğiz. Ama bizim anlayışımızda biraz daha Keçiören'in ihtiyaçlarının tamamlanması üzerine ve Keçiören'in daha yaşanılabilir bir mekan haline gelmesi, şehir anlamında huzur veren, güven veren bir Keçiören'in ortaya çıkması ve eksiklerinin tamamlanması üzerine çalışmalarımızı yaptık. Bu 6 yıl oldu ben göreve başladığımdan beri. 6 yılda geçti, biraz daha geçmiş durumda.
Şimdi 6 yıl bakıldığı zaman çok evet, uzak gibi görülebilir ama uzun vadeli projeler için de çok aslında yakın sayılabilecek bir
tabii
süre.
Tabii ki. Elbette.
6 yıla neler sığdırdınız Sayın Başkan?
Evet, yani bu 6 yıl içerisinde biz Keçiören'de eksik görmüş olduğumuz özellikle sosyal mekanların çoğaltılmasına biraz ağırlık verdik. İnsanlarımızın şehirde sadece yani günlük hayatlarının büyük bölümünü kendi şehirlerinde geçirmeleri, diğer ilçelere gitmek zorunda veya başka şehrin başka noktalarına gitmek zorunda kalmadan burada da bazı faaliyetler yerine getirmelerini istiyoruz ki bu anlamda şehrin içerisindeki insanın vakit geçirmesine, eğlenmesine, sanatla, sporla, müzikle uğraşmasını sağlayacak mekanların oluşturulması ki bu anlamda bayağı eksiğimiz vardı. Bunları tamamlama üzerine biraz daha yoğunlaştık.
Kaldı ki hani daha belediyecilik deyince Sayın Başkan sanki yol su gibi algılanır ama sosyal belediyecilik de son zamanlarda Türkiye'de çok daha ön plana çıkmaya başladı.
Elbette, elbette. Yani şehir sadece binalardan, yollardan, asfalttan, kaldırımdan ibaret değil. Orayı esas anlamlı kılan insandır, içerisindeki insandır ve içerisindeki insanın günlük hayatını rahatlatacak bazı çalışmaları da mutlaka belediyelerin yapması lazım. Bu anlamda biz tesisleşmeyi önemsedik. Tesis olmadan da bir faaliyet yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu tesislerin üretilmesinde önemli adımlar atıldı. Bunlardan bir tanesi işte biz sadece tesislerle alakalı isimlerini ben kısa kısa müsaade ederseniz söyleyeyim.
Lütfen.
Yonca Yaşam Merkezi bunlardan bir tanesi ki bu 3 ayrı lokalden oluşuyor. Hanımların, beylerin ve gençlerin lokallerinden oluşan bir merkez. Bu 3 nesli de bir araya getirme noktasında, beraberce bazı faaliyetleri yapabilmeleri noktasında farklı bir konsept. Ve Yonca Yaşam Merkezi şu anda görev üstlenmiş ve gayet de güzel işlemler yapılıyor orada. Çok da rağbet gören bir yer.
Oradan bu geri dönümleri de alıyorsunuz değil
tabii
mi Sayın Başkan? Yani
ki,
biz bu binayı yaptık ama yani memnuniyet ne düzeyde?
Ziyaretlere gidiyoruz.
Geri
orada
dönüşler evet.
Programlar ne yapıyoruz. Oradaki insanlarla anketler yapıyoruz. Memnun musunuz, bir eksiğimiz var mı diye soruyoruz. Tabii ki orada hem genç hem hanımlar hem de beyler son derece memnunlar ve mutlular. Bunu da yaygınlaştırmak için de, Keçiören'in başka bölgelerine de yaygınlaştırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında kültür merkeziyle alakalı eksiğimiz vardı. Bizim sadece Yunus Emre Kültür Merkezi vardı. O da 20 yıl önce gerçekleşmiş bir yatırımdı. Artık yeni bir kültür merkezine de ihtiyacımız vardı. Bunun için Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'ni gerçekleştirdik. Bunu da Keçiören'in kuzey bölgesine yaptık ki yeni gelişim aksı, yeni Keçiören'in doğacağı bölgede bir heyecan ortaya çıkarsın, etrafa bir değer katsın diye. Bunu da Ovacık bölgesi tarafında, Atapark, Ovacık, Yayla, Esertepe bu bölgeye de hitap edecek şekilde bir yerde gerçekleştirdik. İçerisinde hem sporla alakalı bölümler, havuzu var, yüzme havuzu, fitness merkezleri ve aynı zamanda içerisinde düğün salonu olan, kurs merkezleri olan toplantı salonu olan yerler var. Önemli bir ihtiyacı burada karşılamış oldu.
Tabii Ankara'nın önemli inanç merkezlerinden bir tanesi olduğu düşünüldüğünde Yunus Emre'den sonra Mevlana isminin kullanılmasında da bir gönderme
evet,
var diye
bir gönderme var evet. Çok o güzel. Konuda da güzel bir anlam ifade etti. Bir başka anlamlı ismi de anlamlı olan Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezimizi inşa ettik.
Buradan saygıyla rahmetle
burada
anıyoruz.
Da Anadolu'nun güzel ozanlarından, sanatçılarından Neşet Ertaş'ın ölümünün olduğu günden 2 gün sonra bu tesisin temeli atılmıştı. O nedenle temel atma töreni esnasında ismini değiştirerek Neşet Ertaş diye temel atma esnasında koymuştuk ismini. Buradan da rahmetle anıyoruz kendisini. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi bizim salon ihtiyacımızın özellikle gösteriye ve toplantı salonu bakımından büyük ihtiyacımızı karşılıyor. 1000 kişilik bir salon burası ve geniş bir alana oturuyor. Bir aynı zamanda parkın içerisinde. İçerisinde şelalesi olan ve başka etkinliklerin de yapılabildiği alanlar oluşan. Mimari tarzıyla da sadece Keçören'de değil aynı zamanda Ankara'da da sembol binalardan bir tanesi oldu. Bunu kazandırdık Keçören'e. Ayrıca Zümrüt Yaşam Alanı tarzında düzenlemiş olduğumuz pazar alanlarının daha farklı fonksiyonlar da üzerine yükleyerek yeniden inşasını gerçekleştirdik. Bununla ilgili de hem Zümrüt Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı, hem Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı, Kardeşler Zümrüt Yaşam Alanı ve 19 Mayıs Zümrüt Yaşam Alanları'yla inşası tamamlandı, hizmete sunuldu. Burada da yine pazar kuruluyor ama aynı zamanda burası 7 gün insanlara hizmet eden, içerisinde düğün salonları olan, içerisinde kurs merkezleri olan bir yerler haline geldi. Böylece yer tasarrufu ve mekanın daha iyi kullanımını sağlamış olduk. Büyük de bir ihtiyacı karşıladı. Bizim eskiden bir tane düğün salonumuz vardı. O da Yunus Emre Kültür Merkezi'nin içerisinde yani belediyeye ait olup vatandaşa uygun bir şekilde verilen yerlerdi. Şimdi 5 tane düğün salonumuz var ve artık büyük oranda sokak düğünlerini önlemiş olduk bunun sayesinde. Bizim sokak düğünlerini önlemede bir başka yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de mahalle konaklarıdır. Mahalle konakları küçük törenlerin yani nişan gibi, kına gibi yapılan törenlerin yapıldığı gibi aynı zamanda taziye yapılan, aynı zamanda mevlit okutulabilen, aynı zamanda içerisinde mahallenin toplantı yapabildiği, günlük olarak uğradığı, yaptığı mahalle konaklarını inşa ettik.
Ki Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi.
Evet, mahallelerde bu konaklar gerçekten büyük bir eksiği tamamladı. Bu konaklardan da bizim Aşık Veysel Mahalle Konağı, Osman Gazi Mahalle Konağı, Yayla'da yaptık. Bunun yanında Esertepe'de, Kuşcağız Mahallemizde Güngörmüşler Konağı'nı gerçekleştirdik. Şu anda yapmış olduğumuz Karargahtepe ve Kalaba Mahallesi'nin ortasında gerçekleştirilen bir mahalle konağımız var. Bağlum'da Kafkaslar ve Karakaya Mahallelerinin ortasında yaptığımız bir mahalle konağımız var. Aktepe'de gerçekleştirdiğimiz Aktepe, Yeşiltepe ve Şenyova Mahallelerinin hizmetini görecek olan yine bir mahalle konağımız inşaatlar da devam ediyor. Bu yıl içerisinde tamamlayacağız ve onları da hizmete sokacağız. İnşallah bunları da geliştireceğiz.
Evet.
Bu mekanlar önemliydi. Çünkü gerçekten büyük eksiklik hissediliyordu bu mekanların oluşmasında, bu tesisleşmede. Bu 6 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Bunun yanında Yunus Emre Kültür Merkezi, az önce bahsettiğim gibi 20 yıl önce yapılmış bir tesisti. Artık yıpranmıştı. Biz bunu yeniden renove ettik. Yani yeniden inşa ettik ve fonksiyonlarını artırdık. İçerisine bir kütüphane koyduk. Büyük bir kütüphane eksiğimiz vardı. Sadece Fatih Kütüphanemiz vardı bizim tepe başında. Cemil Meriç ismini vermiş olduğumuz bu kütüphanede Etlik bölgesini, ihtiyacını karşılamış oldu. İçerisine bir düğün salonu koyduk ki düğün salonunu da bağımsız bir bölüm olarak gerçekleştirdik. Ayrıca içerisinde spor merkezi yapılabilecek spor salonları oluşturuldu. Bunun yanında Keçmek ve Kedem kurs merkezlerimizin içerisinde yer aldığı yerler gerçekleştirildi. İçerisinde ÇODAM çocuklarla ilgili bir bölüm ortaya koyduk. İçerisinde bir sağlık ocağı vardı bu merkezin. Bu sağlık ocağına bağımsız bir yerde bir sağlık ocağı yaptık. Oraya taşıyarak burayı daha da kendine uygun bir hale getirmiş olduk. İnsanlarımızın kullandığı bir merkez haline gelmiş oldu. Bunun yanında özellikle vatandaşlarımızın her mahallede karşılaştıkları muhtarlık binaları çok kötü şartlardaydı. Barakalarda muhtarlar hizmet veriyorlardı. Burayı hizmet veriyorlar ama hizmeti alan da vatandaş. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızın daha iyi ortamlarda hizmet almaları için mahallelerimizin tamamının muhtarlık binalarını gerçekleştirdik, yaptık ve teslim ettik. Muhtarlarımız şimdi çok daha iyi şartlarda hizmet veriyorlar. Vatandaşımız da güzel bir mekanda hizmetlerini almaya devam ediyorlar.
Tabii şimdi Keçiören deyince işte Esztergom Kalesi'ni biliyoruz, teleferik projesini biliyoruz ama dikkatimi bir şey çekti. Siz turizm potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir isimsiniz, evet. Sayın Başkan ve durmadınız. Dediniz ki destinasyon çalışmalarına devam edelim. Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesini gerçekleştiriyorsunuz. Nedir detayları onun?
Gümüşdere bizim Çubuk Çayı üzerinde, Çubuk Barajı'ndan itibaren Akköprü'ye kadar giden ve Keçiören'in içerisinden de geçen kolun adıdır Gümüşdere. Burası tabii zamanında çok içerisinde yüzülen, balık tutulan, etrafına neşe saçan bir dereymiş. Geçmişte vatandaşlarımız bunu hatırlarlar, onun kenarında olanlar, ki şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olduğu yerin hemen alt kısmında da bu dere geçiyor. Yani çevreleyerek geçiyor. Gümüşdere Durmaz Akar Marşı'nın da yazıldığı deredir burası. Bir şey daha burada hatırlatmak lazım. Şu anda meteorolojideyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina aynı zamanda karargah olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı karargah olarak savaşı yönettiği yerdir. Ve o döneme şahitlik etmiş olan bir yerdir burası da. Gümüşdere zamanla kirletilmiş, içerisine atıklar atılmış, çöp yeri olarak kullanılmış ve maalesef kanal bağlantılarıyla da kirletilmiş bir dereydi. Artık insanların yanından geçmeye korktuğu, burunlarını tıkayarak geçtikleri, geçmiş olduğu mahallelere de büyük bir eziyet veren, sancı veren bir hale gelmişti. Biz buranın yeniden hayata dönmesiyle alakalı bir proje hazırladık. Hayal dediler, yani bu dere bir daha hayat olmaz, üstünü kapatalım gitsin diye öneriler geliyordu. Biz hayır, bu dereyi tekrar hayata kavuşturmamız lazım. Su çünkü bir şehre güzellik veren, akarsular şehre güzellik verir.
Kesinlikle.
Ve bir hayattır. Dolayısıyla yani biz bunu tekrar kazandırmamız lazım Keçiören'e dedik. Kollarımızı sıvadık. Bunu ilk olarak Orman Bakanımıza Sayın Veysel Eroğlu'na götürdüğümüzde kendisi de bu projeye inandı ve destek verdi. Devlet Su İşleri, Keçiören Belediyesi ve ASKİ'nin ortak çalışmasıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesini başlattık. Şu anda ıslah çalışması tamamlanmış durumda. Yani dere yatağı yeniden yapıldı. Dere yatağı yeniden yapılırken bazı yerlerde havuzlar oluşturuldu ve regülatörlerle bu da sular biriktirilecek. Göletler oluşturulacak. Doğal göletler oluşturulmuş olacak. Ve bu doğal göletlerin üzerinde de biz iskeleler yapıyoruz. Kayıklarla yüzülebilecek hale gelecek. ASKİ tarafından suyun arıtması ve içerisine akıtılan pis suların deplase çalışmaları gerçekleştirildi. Ve bu da bu çalışmada bittiği zaman temiz su akmaya başlayacak. Çubuk Barajı'ndan temiz su geldiği takdirde de artık derenin içerisinde koku da olmayacak. Pis su da söz konusu olmayacak. Bu çalışma sadece Keçiören için değil Ankara için de önemli bir örnek. Ankara'da biliyorsunuz derelerden oluşan bir yerdir. Birçok deresi vardır ama üstleri kapatılmıştır. Maalesef onları da Ankara'ya kazandırılması, Ankara çayının Ankara'ya kazandırılması son derece önemli. Bununla ilgili de inşallah bir örnek teşkil etmiş olur. Etrafında yeniden rekreasyonu yapıyoruz. Yeşil dokusunu yeniden oluşturuyoruz. Bol miktarda ıhlamur ağacı dikiyoruz bu etrafa ve ıhlamurlar kokan bir vadi ortaya çıkmış olacak. Bunun etrafında tesisler yapıldı. Bunun etrafında çay bahçeleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları mevcut. İnşallah yepyeni bir görüntü de ortaya çıkmış olacak. Böylece Keçiören yeni bir imaja kavuşmuş olacak. Bu anlamda da bu projeye önem veriyoruz, inanıyoruz ve gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse 2017'de de tamamlamış olacağız.
İnşallah diyelim Sayın Başkan. Tabii benim öğrencilik yapmaya başladığım 95'li yıllarda Keçiören'de inanılmaz gecekondu fazlalığı vardı. Tabii nüfusun hızla artışı aslında beraberinde konutlaşma sorunu getirmiş olsa da Keçiören mutlaka daha bilinçli hareket etti ve bunlarla mücadele etti. Biz yapılaşma anlamında ne noktadayız? Örneğin ne kadar hala gecekondu var ve bunlar ne zaman bitecek?
Yani gecekondu olarak şu anda imarsız bölgemiz yok. Tüm gecekondu bölgeleri imardan geçirilmiş durumda. %90'lar seviyesinde de gecekondu artık kalmadı. Yani gecekondudan dönüşüm gerçekleştirildi binalar bakımından. İki bölgemizde kentsel dönüşümümüz var şu anda. Aslında biten Kuzey Ankara'yı da saydığımız zaman 3 tane Keçiören'de büyük kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Kuzey Ankara tamamlanmış durumda. Orayı Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ gerçekleştirmişti. Biz şu anda Yükseltepe kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz ki Yükseltepe ve Sancaktepe'nin olmuş olduğu bölgeler, Şehit Kubilay'ı da bunun içerisine katarsak, gecekondu bölgesinin en yoğun olduğu bölgeydi. Ama şu anda Sancaktepe'de olsun, Şehit Kubilay'da olsun çok ciddi yapılaşma ve bu gecekondular artık kalmıyor. Çok az bir gecekondu bölgemiz kalmış oldu. Yükseltepe kentsel dönüşümde de o bölgenin tüm gecekondu dokusu modern konutlara terk etmiş olacak. Bir başka bizim gecekondu bölgesi olarak Hacı Kadın Deresi kentsel dönüşümüyle beraber Oras da tamamlanmış olacak ki bu da Kuzey Ankara'nın devamı şeklinde olacak. Çevre yoluna kadar giden Hacı Kadın Deresi böylece bir vadi projesiyle yeniden daha yaşanılabilir bir mekan haline gelmiş olacak. Artık Keçiören'de gecekondunun artık esamesi okunmamış olacak. Bu bölgelerin tamamlanmasıyla da hiçbir bölgemizde gecekondu kalmamış olacak.
Efendim Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa Ak'ı ağırladığımız özel bölümlerimizin ilkinin sonuna geldik. İlk bölümde ilk önce ulusal konuları, gündeme ilişkin konuları değerlendirdik. Ardından Keçiören'in meselelerini konuşmaya başladık. Ama Keçiören'in meseleleri bir hayli sürünce bir program daha yapılması gerektiği kanaatine vardık. O nedenle önümüzdeki hafta Sayın Belediye Başkanı ile sohbeti sürdüreceğiz. Keçiörenler bizden ayrılmasın o nedenle. Çünkü başta trafik meselesi olmak üzere önemli mesajları, müjdeleri olacak Sayın Başkan'ın. Haftaya yeniden Sayın Başkan'la görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalınız, esen kalınız.
Bir konu, bir konuk.